Ayrım 15.
8. Bölüm. Yol, Orman ve Kaynak. Peder Brian Flynn, kız kardeşi Judy'yi karşılamak üzere istasyona gitmişti. Judy 10 yıldır eve gelmemişti ve zamanın izleri yüzünden okunuyordu. Peder onun ne kadar solgun ve yorgun göründüğünü görünce şok olmuştu. Judy daha 39 ya da 40 yaşındaydı. 50'lerinin sonunda gibi görünüyordu. Judy onu gördü ve el salladı. "Gelip beni karşılaman ne kadar güzel." Ona sarıldı. "Sana kalacak bir yer teklif edemediğim için üzgünüm. Annen ve iki erkek kardeşin Rosemore'da yaşarken otele para ödemek zorunda kalmak senin için korkunç bir şey olmalı. Acaba annem beni tanıyacak mı Brian?" "Ah, kendince evet," dedi peder. "Bu tam olarak ne anlama geliyor?" Judy'nin ne kadar doğrudan olabildiğini unutmuştu. "Ne anlama geldiğini bilmiyorum Judy. Sanırım bu benim bir şey söylemekten kaçındığım zaman kullandığım bir söz." Judy şefkatle kolunu sıktı. "Hep çok tatlıydın," dedi. "Bu kadar zamandır uzakta olduğum için üzgünüm. Şu ya da bu şekilde hep gelmemi engelleyen bir şeyler çıktı." "Ama hep mektup yazdın ve annemize iyi davrandın," dedi peder. Judy neşelenmişti. "Haydi şimdi beni bir Rosemore turuna çıkarıp bütün değişiklikleri göster. Bir de en iyi kuaföre götür. Fabians adında iyi bir yer var. Gerçi sahibiyle beraber okumuştuk ve adı tamamen farklı bir şeydi. Ama belli ki uzak yakın her yerden ona gelenler var. Güzel, bunu aklımda tutacağım. Anlarsın ya, Azize enne güvenmekle birlikte ikinci saldırı hattını kurmam, yani giysiler alıp saçımı yaptırmam da gerekiyor. Yani deyim yerindeyse biraz bakım yaptırmam." "Burada mı koca arıyorsun?" Peder Flynn şaşırmıştı. "Şey, evet, neden olmasın? 10 yıldır Londra'da pek de başarılı olamadım." "Ama kariyer yaptın. Judy çocuk kitaplarını resimliyordu." "Evet, ama Azize Enden kariyer istemeyeceğim." Judy capcanlıydı. "Tanrım, şu trafiğe bak. Hyde Park gibi." "Uzun sürmeyecek. Öncelikle kamyon ve tırları şehir dışına çıkarmak için ve küçük sokaklarımız tıkanmadan trafik akabilsin diye yapılabilecek yeni bir yoldan söz ediliyor." "Gerçekten yapılacak mı, yoksa sadece söylenti mi?" "Sanırım yapılacak. Yani gazetede yazılanların yarısına bile inansan öyle. Bu konuda çok tartışma var. Yapılmasında yapılmamasında destekleyen çok insan var." "Sence bu fikir iyi mi kötü mü?" "Bilmiyorum Judy, gerçekten bilemiyorum. Watertown ormanından ve muhtemelen de Azize en kaynağından geçmesi bekleniyor. Yani buraya tam zamanında gelmişim," dedi Judy Flynn. Vardığı bu acımasız sonuç erkek kardeşi Brian'ı huzursuz etmişti. Arabayı park edip Kesley sokağı boyunca Rosemore oteline doğru yürürlerken her iki kişiden birinin Brian'a selam vermesi Judy'yi çok şaşırtmıştı. Yerel gazetenin merdivenlerinden bir kadın iniyordu. Yüzünde ışıltılı bir gülümseme vardı. "İşte buradasın Lily," dedi Peder Flynn. "Bu kız kardeşiniz olmalı Peder," dedi kadın memnuniyetle. "İyi ki güzel bir sevgilisi yok," dedi Judy. 10 saniyede farkına varılırdı. "Böyle bir endişemiz yok. Peder Flynn yürüyen bir azizdir," dedi Lily şok içinde. Judy onu hatırlamıştı. Yıllar önce çocuğu kaybolan kadındı. Judy yüzlerce insanın cesedi bulmak ya da kaynakta dua etmek için Wentworth ormanına nasıl da daldığını hatırlıyordu. İki çabadan da sonuç alınamamıştı. Lily kendini çok tuhaf hissetmişti ve bunun yüzüne yansıdığını düşünüyordu ama 20 yıldır buna alışmış olmalıydı. 20 yıldır insanlar yanlış bir şey söyleme korkusuyla bu korkunç kayıptan söz edecek kelimeler bulmakta zorlanıyordu. "Annemi görmek için cesaretimi toplamaya çalışıyorum," dedi Judy. "Korkarım ailem buradaki en zor görevi bir yana bırakmış." "Her şeyden önce anneni görmeye git," diye tavsiyede bulundu. "Zor olanı en başta yaparsan gerisi gelir." "Haklı olabilirsin," dedi Judy. "Brian, bavulumu otele bırakabilir misin acaba? Şimdi gidip onu göreyim." "Ben de seninle geleyim," dedi Brian. "Hayır, bunu yalnız yapmalıyım. Sana iyi şanslar Lily." Judy'nin annesinin yalnız yaşadığı evine giden küçük yola dönmesini izlediler. "Arkasından gitsem iyi olacak," dedi Brian. Ama Lily ona Judy'nin bunu yalnız yapmak istediğini hatırlattı. Brian omuz silkti ve kız kardeşinin bavulunu otele götürmeye koyuldu. Judy gelene kadar büyük koltuklardan birinde oturup bekleyecek ve dönüşünde ona kesinlikle ihtiyaç duyacağı sert bir içki ısmarlayacaktı. Bayan Flynn'ın Judy'nin kim olduğu konusunda en ufak bir fikri yoktu ve yapılan hatırlatmaların da pek bir faydası olmamıştı. Judy'nin bir sağlık görevlisi olduğunu sanıyor ve bir an önce gitmesini istiyordu. Judy umutsuzluk içinde ortalığa bakındı ama duvarlarda ya da eski masanın üstündeki çerçevelerde hiç fotoğraf yoktu. Zavallı Brian, orayı belli bir düzen içinde tutmak için elinden geleni yapmıştı. Annesinin çamaşırlarını haftada bir mis çamaşırhanesine götürüyordu ama ev hala kötü kokuyor ve annesi bakımsız görünüyordu. Judy yıllardır her ay erkek kardeşi Brian'a bir çek yolluyordu ve Brian'ın o paraları anneleri için harcadığını biliyordu ama ütü orada kullanılmadan duruyordu. Şezlong bir gazete yığınının altında kalmıştı. Bayan Flynn rahatlamayı bilmiyordu. "Beni hatırlaman gerek anne. Benim Judy, ortanca çocuğunum. Eddie'den küçük, Brian'dan büyüğüm." "Brian mı?" Annesi boş boş bakıyordu. "Tabii ki Brian'ı hatırlıyorsundur. Her sabah gelip sana kahvaltını veriyor." "Hayır, vermiyor. Kahvaltı mı yemek servisi getiriyor." Annesi çok kendinden emindi. "Hayır anne, onlar öğlen geliyor. Brian her sabah gelip sana yumurta pişiriyor." "Öyle mi?" diyor. Annesi ikna olmuyordu. "Eddie'yi hatırlıyor musun?" "Tabii ki hatırlıyorum." "Aklımı kaçırdığımı falan mı sanıyorsun?" Hiç laf dinlemedi. Kitty ile evlendi, kendi de ailesi de işe yaramaz o kadınla, olanlara şaşmamalı. Olan şu, Eddie onu genç bir kadın için terk etti. "Her kimsen, Tanrı seni affetsin. Ailem hakkında nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? Oğlumu evden kovan ve evi eline geçiren Kitty'ydi. Bunu unutma." Annesinin dudakları ince bir çizgi haline gelmişti. "Peki Brian buna ne diyor?" "Ben Brian filan tanımıyorum." "Bir kızın yok mu?" "Var, İngiltere'de yaşayan, çizim gibi şeyler yapan, bizi hiç arayıp sormayan genç bir kızım var. Her hafta yazdığım mektup ya da kartpostalın, Brian'a gönderdiğim paranın teşekkürü buydu demek ki. Hiç arayıp sormuyor." "Ben senin kızınım, anne, Judy'yim, beni tanıman gerek." "Şunu keser misin? Benim kızım daha genç, sen ise benim gibi orta yaşlı bir kadınsın." Judy otele dönerken şu iyi kuaför Fabians'a gitmek için fazlasıyla geç kaldığını düşünüyordu. Pompadours adlı yeni bir güzellik salonunun önünde bile duraksadı. Yüz bakımı ve manikür de ihmal edilmemeliydi. Bunun için kenara yüklüce bir para koydu. Evlenme meselesinde onu rahatça pazarlayabilmek için Azize Ann'in biraz yardıma ihtiyacı olabilirdi. Brian müthiş bir rehberdi. Judy randevu almak için Fabians ve Pompadour'a gittiğinde onunla beraber gelmekle kalmayıp ona yeni ve güzel bir butik de göstermişti. Becca Kint burada çalışmıyor muydu diye sordu Judy. Tanrı aşkına Becca King'in adını ağzına alma dedi Peder Flynn sağa sola bakınarak. Neden anmayacakmışım? O hapiste. Dükkan için çalışan kamyonet şoförlerinden birine erkek arkadaşının sevgilisini öldürttü. Aman tanrım, bir de Londra'da yaşamak riskli diyorlar dedi Judy hayretle. Brian kız kardeşini Peder Cassidy'ye götürdü. Joseph ve Anna misafirin şerefine küçük sandviçler yapmışlardı. Rahibin evindeki her şey pırıl pırıl parlıyordu. Rahibin kendisi de pespembe ve temiz görünüyordu. Judy'nin annesinden farklı olarak Judy'yi gayet iyi hatırlıyordu. Judy'nin ilk kominyonunda psikopos Aziz İta'nın kızlarını denetlemeye geldiğinde hazır bulunmuş, onun çocukluk günahlarını çoktan unutmuş olsa da itiraflarını dinlemişti. Henüz düğününe yardımcı olma zevkini yaşayamadım dedi. Peder kesildi, çayını içip lezzetli sandviçlerini yerken. Ama çok sürmeyecek dedi Judy. Azize Anne bana iyi bir koca bulması için 9 gün boyunca dua edeceğim. Bunu yapması için Azize Anne'den daha iyi bir kadın bulamazsın dedi rahip bütün inancı ve kesinliğiyle. Peder Flynn onu yürekten kıskanıyordu. Gidip gelinimizi görsem iyi olacak dedi Judy iç geçirerek. Fazla umutlanma diye uyardı Brian Flynn onu. Armağan olarak onu en az kızdıracak şey nedir biliyor musun diye sordu Judy. Dur bir düşüneyim. Çiçek alsan müsriflik olur. Tatlı alsan çocukların dişleri çürür. Dergiler bir dolu saçmalıkla dolu. Kitap zaten kütüphanede olabilir. Bir somun ekmek ile 250 gram jambon al da sana sandviç yapsın. O kadar mı kötü diye sordu Judy. Daha da kötü dedi Brian Flynn. Brian iyi bir ruh halinde değildi. 10 gün içinde halka açık bir toplantı, büyük bir protesto mitingi yapılacağını ve konuşmacı olarak davet edileceği haberini almıştı. Kasabadan birçok insan onun diyeceklerini duymak için sabırsızlıklandıklarını söylemişti. Ve onun söyleyecek bir şeyi yoktu. Kalkıp da yalnızca cemaatte tehlikeli bir biçimde putperest duygular uyandırmaya başlayan, korkunç bir heykel yıkılacak diye trafiği ve yaşam kalitesini iyileştirecek bir planı yerin dibine batırmak içinden gelmiyordu. Peder Cassidy, rahip yardımcısıyken acaba hayat daha mı kolaydı? Yoksa işler hep böyle miydi? Rahiplik yapıyorsan belki de bu kaçınılmazdı. Her zamanki iyimserliğiyle yolla ilgili konuşmaların bir söylenti olduğunu düşünerek kendini rahatlattı. Henüz bir açıklama yapılmamıştı. Hem toplantıdan önce daha 10 günü vardı. Söyleyeceklerini planlamaya yetecek kadar uzun bir süre. O zamana kadar evinin yakınlarında yüzleşmesi gereken bir dolu sorun vardı. Örneğin ya Azize en Judy'ye bir koca bulamazsa onunla nasıl başa çıkacaktı? Annelerinin sağlığının giderek kötüleşmesine nasıl göğüs gereceklerdi? Peder Cassidy'nin daha ne kadar baş rahip olarak rahip evinde yaşaması beklenebilirdi? Bunlar varken ertesi gün nasıl olup da Aiden Ryan'ı hapiste ziyaret edip karısı Lily'nin bebeklerini satan hain bir kadın olmadığını anlatmaya çalışacaktı. Ve ondan da önemlisi o gün öğlenden sonra öfke dolu Kitty ile gergin Judy arasında neler olacaktı. Derin derin iç geçirdi ve parmaklarını başının etrafında çılgın punk bir hale oluşturana kadar kızıl diken gibi saçlarının arasında gezdirdi. Sonuçta Kitty ve Judy gayet iyi anlaşmışlardı. En sonunda Judy ona Fabians'ta bir saç yapımı armağan etmeye karar vermişti. Kitty önce alaycı bir şekilde gülmüş ve Fabians'ın onların beğenisine hizmet etmek için var olmadığını söylemişti. Sonra Judy ona dayanışma için beraber gelmesini istediğini söylemişti. ''Bana patronluk taslamak için yani'' demişti Kitty. ''Hiç de değil, Eddie sana utanç verici bir şekilde davranmış olsa da bu Birian ve benim de öyle davranacağımız anlamına gelmez. Yıllardır buraya gelmedim ve gelirken sana kocaman bir kutu çikolata getirmek istiyordum ama bunun çocukların dişleri için zararlı olacağını düşüneceğin aklıma geldi ve sana kendi kendine almayacağın bir şey vermek istedim. Para basıyor olmalısın. Kitty hala kin doluydu. Hayır basmıyorum. Çok çalışıyorum ve bu seyahati yapabilmek için sıkı bir şekilde para biriktirdim. Peki sonuçta seni eve getiren şey ne oldu? Kitty hala direniyordu. Evlenmek istiyorum Kitty. Bu kadar basit. Londra'da evli adamların dışında kimseyi bulamıyorum ve bunun ne kadar aptalca bir yol olduğunu anlatmama gerek yok. Sen bunu öbür tarafından yaşadın. Yani umuyordun ki 9 gün boyunca Azize en kaynağına gidersem sesi giderek azaldı. Benimle alay ediyorsun, Londralı tarzınla bizimle eğleniyorsun. Aslına bakarsan alay etmiyorum ve dürüst olmak gerekirse hayat çok kısa. Eğer böyle görmek istiyorsan benim yapabileceğim bir şey yok. Her nedense bu işe yaramıştı. Kitty uzun zamandır kullanmadığı bir ses tonuyla, eğer teklif hala geçerliyse saçımı yaptırmak çok hoşuma gider. Ağabeyin Eddie ile kaçan o genç sürtük, Naomi'nin saçları fare kurduğu gibi. Bu bana bayağı iyi gelir. Peder Flynn rahip evine döndüğünde onu bekleyen bir heyet daha vardı. İkiye bölünmüş grubun diğer tarafından destek istemek için gelenler. Endişeli bir grup. Rosemore'a hakim olan tehlikeli trafiğe son verecek, yapılacağı söylenen yeni yolla ilgili mumlu gösteri yürüyüşü yaparak kasabada dolaşacaktı. Bu trafik o ana kadar birçok kazaya ve 5 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olmuştu. Peder Flynn'ın en önde yürümesini istiyorlardı. Harika dedi kendi kendine. Gerçekten harika. Üstelik daha öbür gruba cevap bile veremedim. Sonra kaşlarını düzeltti. Belki de cevap buydu. Kilisenin yerel politikaya girmemesi gerektiğini söyleyecekti. Bu Süleyman peygamberin bilgeliği miydi yoksa zayıf bir adamın kaçışı mı? Bunu asla bilemeyecekti. Aslında her şeyin açıklığa kavuşmasını isterdi. Bu belirsiz söylenti ve karşı söylentiler rahatsız ediciydi. Spekülasyonlar her gün yeniden alevlendiriliyordu. İnsanlar büyük müteahhitlerin Rosemore Oteli'nde yemek yerken görüldüğünü söylüyordu. Bu yolun yapılacağı anlamına geliyordu. Tek sorun kimin yapacağıydı. Ormanın kıyısında arazisi olan çiftçiler havalara girmişti. Bir zamanlar para kazanmak için kazıdıkları toprak sonunda bir işe yarayacaktı. Önemli olan şimdi bu spekülatöre satmaktı. Özellikle de zamanı geldiğinde istimlak edilmeyecek ama geçiş açısından değerli olacak birkaç dönümünüz varsa. Garaj işleten adam oldukça sıkıntılıydı. Yol yapılırsa işleri bıçak gibi kesilecekti. İnsanların onun garajına park etmeleri yeterince zor, tekrar yola çıkmaları ise zaten Rus ruleti gibiydi. Kasabanın eteklerinde küçük bir misafirhane işleten kadının yeni yolun yapılacağı kararı çıkar çıkmaz banyoları yenileyip yemek odasını genişleteceği söyleniyordu. Yol civarında kalacak yer arayan bir dolu mühendis, müşavir ve danışman olacaktı. Televizyonda İrlanda'daki yolların ne kadar tehlikeli olduğuyla ilgili tartışmalar yapılıyordu. Eğer Avrupalı ihracatçılar mallarını doğru noktalara ulaştırmak için 3. dünyaya özgü, kalabalık ve uzun gecikmelere neden olan yollardan başka bir şey bulamayacaksa, yeni zenginleşen ülkenin zenginliği uzun sürmezdi. Turistler bir traktörün ya da devasa bir tarım makinesinin arkasında, kiralık arabaların içinde bir yerden başka bir yere gidemezse turizm sıkıntıya düşerdi. Mis çamaşırhanesi gibi yerler yeni yolun yapılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Zaten turistler onlara hiç gitmiyordu ve kuaför Fabians'takiler müşterileri park yeri bulursa işlerinin artacağını düşünüyorlardı. Kasabanın eteğindeki bahçe tedarikçisi yeni yolu istemiyordu. Doğudan batıya giden müşterilerin durup ayaklarını uzatabilecekleri, kafeye gidebilecekleri ve bahçeleri ya da ziyarete gittikleri kişiye hediye kağıdına sarılmış açelle alabilecekleri küçük bir işletmeleri vardı. Yeni yol yapılırsa kimsenin oradan geçmesi gerekmeyecekti. Bir de Rosmore Oteli, Schunksleteri ve Pompadour'daki Bayan Gwyn gibi kararsız olanlar vardı. Engebeli ve dolambaçlı bir işti elbette. Artık kimse geçmeyeceği için geçiş ticaretini kaybedeceklerdi. Ama aynı zamanda oranın halkının yollarda sabırsız kamyon sürücüleri tarafından biçilmeden rahat rahat ulaşabilmelerine, alışveriş yapmak, güzelleşmek, otelde öğle yemeği yemek için daha çok gelmelerine imkan sağlayacaktı. Bir de Azize En'in yardım ettiği yüzlerce insan vardı. Kasabadaki arkadaşlarının Azize'ye sırtlarını döndüğüne, mabedinin yıkılmasına göz yumduğuna inanamıyorlardı. Buldozerler ormana gelirse insanların onların önüne yatacağına ve tüm toprak taşıma makinelerini engelleyeceğine dair söylentiler vardı. Kaynağından insanlara mucizeler taşıyan azizelerine teşekkür etmek için en azından bunu yapabilirlerdi. Bu mucizelerin Fatima ve Luders gibi Roma tarafından kabul edilip tanınmamasının bir önemi yoktu. Buranın halkı biliyordu. Çok çok uzaktaki insanlarda. Kilometrelerce uzak deniz aşırı yerlerden sürüler halinde gelmiyorlar mıydı? Ama açgözlü, paraya tapan insanlar yine de birçok insana birçok şey veren bu büyük nimeti yalnızca trafiği hızlandırmak ve daha da çok para kazanmak için görmezden geliyordu. Peder Cassidy meselelerden tamamen habersizdi ve yalnızca bütün meseleler için olduğu gibi bu mesele için de bize yol göstermesi için Tanrı'ya dua etmemiz gerektiğini söylüyordu. Joseph ve Anna Peder Cassidy'ye güveniyor ve yaşlı atamın tam zamanlı bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorlardı. "Daha fazla çalışmak istediğim için söylemiyorum Peder," demişti Joseph. "Ama bilmeniz gerek ve elbette bir gün gelip de bana onun huzur evine gönderileceğini ve benim artık bir işim olmadığını söylemenizden korkuyorum. Umarım bencilce davranmıyorumdur ama hazırlıklı olmak istiyorum." Peder Flynn onu çok iyi anladığını ve bunun gerçekten netleşmemiş bir durum olduğunu söyledi. Peder Cassidy olduğu yerde mutluydu ve yerini değiştirmek yazık olurdu. Rahip evinde kalmazsa hayatının bir amacı da kalmazdı. Ama tabii eğer gerçekten daha fazla bakıma ihtiyacı varsa yapacak bir şey yoktu. "Yol yapımıyla ilgili bir iş arayayım diye düşünüyordum," dedi Joseph. "Yeni yolun gerçekten yapılacağını mı düşünüyorsun?" Peder Flynn şaşırmıştı. "Polonyalı arkadaşlarım var, onlar yapılacağını söyledi. Anna ve benimle kalacaklar, Peder Flynn, ve ellerine geçecek paraya inanamazsınız." Joseph'in yüzünde umut ve hayal vardı. "Evet, ama bu yalnızca para, Joseph. Letonya'daki erkek kardeşlerimin bir dükkan almasına yetecek bir para. Biz burada ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ama onların orada o kadar az şey var ki. Nedense Peder Fly'nin aklına aynı gün pederliğe atandıkları James O'Connor gelmişti. James rahipliği bıraktıktan sonra Rosie ile evlenmiş, iki oğlu olmuştu. James bilgisayar teknolojisiyle ilgili bir işte çalışıyordu. Bunun iyi ve kolay bir iş olduğunu, işten çıkıp eve gelince her şeyi geride bırakabileceğini söylüyordu. Rahiplik gibi değildi. Savunulmaması gerekeni savunmak ya da umursadığın meselelerle ilgili sessiz kalmak yoktu. Peder Flynn bunun çok hoşuna gideceğini düşündü. Bu çok hoşuna giderdi.